biraz daha dış kaynaklı bir sebep olarak görünüyor. Çünkü pek çok felsefi cereyan, fetihler genişledikçe, fütuhat genişledikçe Müslümanlar pek çok yabancı din, inanç, kültür mensubu toplumla karşılaşıyorlar. Pek çok felsefi inançla karşılaşıyorlar. Bunların İslam dünyasına yaptığı bir etki var. Bu etki tabii ki İslam dünyasının bütününü yönlendirecek çapa ve hacme hiçbir zaman ulaşmamıştır ama hiç etki yapmamıştır da diyemeyiz. Sonuçta bir yabancı kültürle karşılaşıyorsunuz. Hiç hazırlıklı, donanımlı olmadığınız bir takım iddialar, inançlar, yaklaşımlar, felsefeler söz konusu. Bu size şu veya bu oranda etki ediyor. Yani İslam dünyasında Yunan felsefesinin hiç etkisi yoktur demek abartı olur. Şüphesiz etkisi var. İslam filozoflarının sıkı birer Aristo takipçisi olduğu herkes tarafından bilinir. İki işte meşhur akım. Dolayısıyla bu yabancı kültürler, inançlar, felsefeler de İslam dünyasında bir tesir hasıl etmiştir. Bunların arasında insanın özgürlüğünü vurgulayan, insanın ilahi takdirin çizdiği istikamette yürümeye mahkum bir varlık olmayıp, tamamen kendi iradesi kendi elinde bulunan, kendi aklıyla, yeteneğiyle, gücüyle, kuvvetiyle, tercih kabiliyetiyle yolunu, istikametini kendisi çizen bir varlıktır diyen bir takım şeyler
Yani
var.
insanın bir programa tabi olmasını kabul etmiyor yani.
Etmiyorlar,
Kendi
evet.
programını kendi çizsin.
Evet. Bu akımlar da tabii Batı'da bunun bir arka planı var. Yani işte mesela özellikle Katolik Hristiyanlığın propaganda ettiği bir kader anlayışı var, bir determinizm var. Kilise kendisini topluma öyle bir dayatıyor ki biz kilise Tanrı'nın iradesini temsil eder. Dolayısıyla bizim aldığımız her türlü karar, yaptığımız her türlü icraat Tanrı'nın iradesidir. Buna itiraz eden Engizisyon'a gider. Böyle bir determinist anlayış, dayatmacı anlayış var. Bunun karşısında gelişen ve sonu bugünkü modern dünyaya kadar çıkan bir felsefi karşı duruş, muhalif
Yani
cereyanlar var.
kiliseye karşı duruş.
Evet, kilisenin dayatmalarına karşı duruş önce protestanlık dediğimiz Hristiyanlık içi muhalefeti doğurmuştu. Arkasından protestanlığı var eden o anlayış bir süre sonra bütünüyle dini karşısına almış, dinden bağımsızlığını ilan etmiş. İşte aydınlanma dediğimiz süreç arkasından kapitalizm, arkasından modernizm ve bugün geldiğimiz nokta. Dolayısıyla burada dinden bağımsız insanın hiçbir otorite karşısında edilgen, pasif bir varlık olmadığını, tamamen kendi iradesiyle bulunduğu alana hükmeden, kendi iradesiyle bütün dünyaya vaziyet edebilecek bir varlık olduğunu söyleyen, insandan başka bir güç tanımayan, insan iradesi üstünde bir irade tanımayan bir felsefi anlayış gelişiyor.
Şu an özellikle Fransa'da hocam, işte bir bunu paylaşmak istiyorum. Yeni müftedi olan birisine sordum. Yani Fransa'da veya Hristiyanların olduğu bölgede nasıl İslam yayabiliriz, nasıl olur
Evet.
falan. Dedi ki çok ciddi bir mahalle baskısı var dedi yani. Nedir mahalle baskısı? Şu, siz kendi kendinizi yönetecek kadar, kendi programınızı kendiniz tayin edecek kadar kafanız çalışmıyor da mı gidip bir programa tabi oluyorsunuz?
Evet.
Böyle baskı yapıyorlar diyor yani.
Evet.
Yani diyor ki işte bir dine mensup olmak, bir programa tabi olmak, dolayısıyla kafası çalışmayan insanların yapacağı bir iştir gibi.
Evet.
Hatta İslam'a böyle yaklaşıp da tanıyıp sevmek isteyenlere böyle bir baskı vardı. Baskıdan bahsediyor hocam yani. Demek ki ta oralardan gelen bir aksülemel günümüze kadar
Hiç
devam ediyor.
şüphesiz, hiç şüphesiz.
Yani temelleri bunu da paylaşmak istedim yani bu
O
arada.
teşekkür ederim, isabetli oldu hakikaten. İnsanın özgürlüğüne, bağımsızlığına vurgu yapan bu anlayış bugün aslında bakmayın bizim bile hücrelerimize sirayet etmiştir. Yani biz insanın özgür ve bağımsız bir varlık olmadığını ontolojik olarak, hukuki değil, ontolojik olarak özgür ve bağımsız bir varlık olmadığını bugün cesaretle söyleyemiyoruz. Enteresan bir şey bakın, Hanefi fakihlerinden İmam Debusi diye bir zat var. Büyük bir usulcü, büyük bir fakihtir. Onun El Emedül Aksa diye bir eseri var. Orada diyor ki insan abd olarak yaratılmıştır. Abd Arapça hem köle demek hem kul demek malum. Yani abd olarak yaratılmış bir varlığın hürriyet iddia etmesi kadar abes bir şey olamaz diyor. Evet. Buradaki hürriyet Allah Teala'nın iradesi karşısındaki hürriyettir. İnsanın birbirleri karşısındaki hukuki hürriyetten bahsetmiyorum.
Yani tam da burada bir din programına tabi olmamak.
Elbette işte bunu iddia etmek budur yani.
Aslında başka bir din getiriyor. Hevai bir din getiriyor. Evet.
Yani insan Allah karşısında bağımsız değildir. İnsan kul olsun diye, kulluk etsin diye yaratılmıştır değil mi?
Tabii.
Yani
ayet kelime.
Tabii ayet bunu söylüyor. Ama bugünkü insan vurgusuna baktığımızda, hatta dediğim gibi bir takım İslami metinlerde bile bunu görürüz. İnsanın bağımsızlığına, özgürlüğüne o kadar vurgu yapılır ki, bunun adeta İslam'ın tabii bir neticesi olduğunu filan düşünmeye başlarız. Oysa bunları birbirinden ayırmak lazım. İnsan ontolojik olarak özgür, bağımsız bir varlık değil. Bağımsız olsun diye yaratılmış bir varlık değil. Evet, kendi tercihini kendisi yapar. İsterse Allah'a isyan eder. Bu anlamda bağımsızdır ama akıbetini hazırlamış olur. O akıbete razı olacak. Evet. Ama esasen insan bağımsız yaşasın, özgür yaşasın diye yaratılmamış. Allah'a kul olsun diye yaratılmış. Bu kulluğun içinde siz bir özgürlük alanı bulursunuz kendinize. O başka bir şeydir.
Ama hukuki olarak.
Ama en genel çerçevede.
Ontolojik insan, olarak özgür tabii, değil insan. Yani
değil. İnsan kuldur.
Kuldur. Evet.
İşte bu bakış açısı bugün bizim içimize sızmış olan bu özgür insan vurgusu o dönemde de o felsefi inançlar vasıtasıyla İslam dünyasının bir kesimine de sızmıştır. Evet. O kaderiye dediğimiz akım kaderi reddeden akımdır. İnsan üzerinde Allah'ın tayin ve takdir ettiği bir kader yoktur. Alın yazısı yoktur. İnsan kendi kaderini, hatta sırf bu yüzden Cenab-ı Hakk'ın cüz'iyatı bilemeyeceğini söyleyenler olmuş. Yani insanın iradi tercihlerini, fiillerini Cenab-ı Hak önceden bilemez demişler. Çünkü bunun otomatik bir müteselsil neticesi var.
Pozitivist bir düşünce oraya götürüyor. Düz mantık.
Şöyle bir teselsülü var.
Evet hocam.
Şimdi biz insanın özgür ve bağımsız tercihlerini Allah önceden bilir dersek, ezeli ilmiyle Allah benim bir saat sonra ne yapacağımı bilir dersek diyor kaderiye, o zaman biz Allah'ın ilmine aykırı hareket edemeyeceğiz demek ki. Allah'ın mecburen ne yaparsak yapalım Allah'ın bildiği bir şeyi yapacağız.
Özgürlüğümüz peki, sınırlanmış olacak o anlayışta.
İkinci adım, Allah bildiği bir şeyi takdir eder mi etmez mi? Takdir etmez dersek Allah kendi ilmine aykırı hareket etmiş olur. Evet. Bu caiz değil, böyle bir inanç caiz değil, doğru değil. Takdir eder dersek işte bu kaderdir zaten.
Evet.
Allah kendi ilmini aynı zamanda takdir eder dersek işte bu kaderdir. Ama kaderiyenin varlık sebebi bunu reddetmek zaten.
Üzret üzerine evet.
Tabii. Dolayısıyla bu teselsülü reddediyorlar baştan ve diyorlar ki Allah insanın irade fiillerini bilmez.
Yani iki İnşallah. Tane ana şey var demiş benim toparlayalım.
Evet, evet.
Kaderiyenin etkisi bir de fetihlerin etkisiyle yeni
Emevi idarecilerin etkisi bir de dış kaynaklı etkiler yani.
Emevi idarecilerin çok baskıcı davranmalarından bir kaderi anlayışa sahip bir grup çıkıyor.
Evet.
Öyle bir iki de dış kaynaklar. Yeni
evet.
Yeni kültürler bunların etkisiyle
evet.
Mutezilerin ana arka planı yani Vasıl bin Ata'ya bu cevabı verdiren arka plan.
Arka plan budur evet.
Vasıl bin Ata ne cevap vermişti? Demişti ki
büyük günah işleyen,
büyük kebair işleyen, büyük günah işleyen ne cennettedir,
ne mümindir, ne
kafirdir. El menzile beynel menzileteyn.
Evet.
İkisi arasında bir yerdedir dedi ve
evet.
Hasan-ı Basri Hazretleri'nin halkasından ayrılmış oldu. Evet. İşte asıl sebep iki tanedir.
Evet.